Boğulmanın tedavisi ve önlenmesi 2. Yazan Esra Ersöz Genç, seslendiren Meltem Polat. 9 Mayıs 2024. Bu yazımızda orijinal 2016 yılında yayınlanmış olan Wilderness Tıp Derneği'nin boğulmanın tedavisi ve önlenmesi için klinik uygulama kılavuzları 2024 güncellemesine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tanısal testler, radyolojik testler, birçok geriye dönük acil servis çalışması, boğulma vakalarında ilk göğüs röntgeninin arteriyel kan gazı seviyeleriyle uyumlu olmadığını göstermiştir. Yatan hastalarla yapılan bir çalışma, akut akciğer hasarı veya ARDS'e gelişenlerin ilk saatlerde anormal göğüs röntgeni bulgularına sahip olduğunu, ancak acil servise varışta bu bulguları göstermediklerini bulmuştur. Beyin bilgisayarlı tomografi, boğulma hastalarında anoksik beyin hasarını değerlendirmek için kullanılmıştır. Ancak yapılan geriye dönük çalışmalar, başlangıçta normal BT'nin prognostik değeri olmadığını göstermiştir. Tavsiye: arteriyel kan gazı ölçümleri veya sonuçlarla uyumlu olmadığı için başlangıçta rutin göğüs röntgeni önerilmiyor. Röntgenler başvuruda prognozu belirlemek için değil, hastanın durumundaki değişiklikleri takip etmek için yararlı olabilir. Boğulma hastasında başvuruda rutin beyin BT önerilmiyor. Çünkü normal BT'nin prognostik değeri yoktur. Bilinci açık boğulma hastasında nöro görüntüleme, klinik durumda bir değişiklik olmadıkça önerilmez. Güçlü öneri, düşük kaliteli kanıt. Laboratuvar testleri. 1960'larda yapılan köpek çalışmaları, tuz, klor ve tatlı su boğulması ile ilişkili olarak klinik olarak önemli hemodilüsyon ve kırmızı kan hücresi yıkımının varlığını ortaya koymuştur. Bu çalışmalar, uyuşturulmuş köpeklere insan boğulma hastaları tarafından tipik olarak aspirasyon edilen 1 ila 3 mililitre bölü kilogramdan çok daha fazla, 44 mililitre bölü kilograma kadar sıvı verilmesine dayanmaktadır. Elektrolit anormallikleri ve hemodilüsyon en az kilogram başına 11 mililitre kadar verilen köpeklerde oluşmuştur. Ancak klinik olarak önemli elektrolit veya hematolojik anormallikleri tanımlayan bir çalışma bulunmamıştır. Bu da başlangıç tedavisini yönlendirmede veya prognoz bilgisi sağlamada sınırlılık gösterebilir. Bilinç durumu değişmiş veya bilinç düzeyi azalmış hastalarda hipoglisemi veya zehirlenme gibi boğulma olayına neden olabilecek alternatif nedenler için laboratuvar değerlendirmesi faydalı olabilir. Semptomatik hastalarda arteriyel kan gazı analizi, solunum restorasyonunu yönlendirmede yardımcı olabilir. Tavsiye: boğulma hastasında tam kan sayımı veya elektrolit testlerinin rutin kullanımı önerilmiyor. Hipoksemi veya solunum sıkıntısı belirtileri olan hastalarda arteriyel kan gazı testi solunum müdahalelerini yönlendirmek için endikedir. Resütasyona yanıt vermeyen veya başlangıçta boğulma nedeni bilinmeyen hastalarda bilinç durumu değişikliği nedenlerini veya tetikleyici olayları araştırmak için laboratuvar testleri düşünülmelidir. Güçlü öneri, düşük kaliteli kanıt. Diğer tedaviler, antibiyotikler. Aspirasyonla meydana gelen suyun içinde bulunan mikroorganizmalar pnömoniye neden olabilir. Ancak bugüne kadar yapılan çalışmalar boğulma hastalarında ampirik antibiyotik uygulamasının fayda sağladığını göstermemiştir. Bunun bir kısmı boğulma ile ilişkili pnömonide bulunan mikroorganizmaların atipik bakteriler veya mantarlar olması ve genellikle standart ampirik tedavilere dirençli olmaları nedeniyle kaynaklanabilir. Küçük miktarlarda suyun bile aspirasyonu göğüs röntgeninde pnömoniyi taklit edebilecek anormalliklere neden olabilir. Boğulma olayının psikolojik travması ve hipoksemi, lökositoz ve hava yollarındaki suyun neden olduğu iltihap ve tahrişten kaynaklı ateş ortaya çıkabilir. Bu durum iltihaplı ve enfeksiyoz pnömoniyi ayırt etmeyi zorlaştırır. Antibiyotik uygulaması kararı başlangıç resütasyonundan sonra alınmalı ve ideal olarak beklenen balgam veya endotrakeal aspirat, bakteriyel kültür, kan kültürleri veya idrar antijen testlerine dayandırılmalıdır. Ancak bu testlerin doğada mevcut olmaması nedeniyle tedavi başlangıç resütasyonu ve tedavi aşamalarından sonra ateş, artan balgam, anormal akciğer sesleri gibi semptomlara göre başlatılmalıdır. Tavsiye: boğulma hastalarının başlangıç tedavisinde ampirik antibiyotik tedavisi önerilmiyor. Başlangıç resütasyonundan sonra pnömoni varsa tedavi, beklenen balgam veya endotrakeal aspirat bakteriyel kültür, kan kültürleri veya idrar antijen testlerine göre yönlendirilmelidir. Bu testler mevcut olmadığında tedavi kararı pulmoner veya sistemik enfeksiyonun fiziksel kanıtlarına odaklanan klinik muayeneye dayandırılmalıdır. Güçlü öneri, yüksek kaliteli kanıt. Kortikosteroidler. Kortikosteroidler tarih boyunca boğulma hastalarında akciğer iyileşmesini ve yüzey aktif madde üretimini kolaylaştırmak amacıyla kullanılmıştır. Ancak boğulma hastalarında ampirik kortikosteroid uygulamasını destekleyecek yeterli kanıt bulunmamaktadır. Tavsiye: boğulma hastalarının tedavisi için rutin kortikosteroid uygulaması önerilmiyor. Güçlü öneri, düşük kaliteli kanıt. Hedefli sıcaklık yönetimi. Hafif terapötik hipotermi, ventriküler fibrilasyon kardiyak aresti olan hastalarda beyin oksijen kullanımını azaltarak ve nörolojik olarak sağlam hayatta kalımı iyileştirdiği gösterilmiştir. Amerikan Kalp Derneği Uluslararası İlişkili Komite'ye göre kardiyak arest sonrası yetişkinlerde hedefli sıcaklık yönetimi önerilmektedir ve en az 24 saat boyunca 32 ila 34 derece arasında gerçekleştirilmektedir. Boğulma sonrası kardiyak arest vakalarında terapötik hipotermi yapılması önerilmektedir. Literatürde hipotermik hastalarda nörolojik olarak sağlam hayatta kalımı destekleyen vaka raporları ve retrospektif incelemeler bulunmaktadır. Ancak boğulma sonrası spontan dolaşımdan sonra hedefli sıcak yönetiminin normotermi ile karşılaştırıldığı prospektif bir çalışma bulunmamaktadır. Hipotermik bir boğulma hastasında hedefli sıcaklık yönetimi sıcaklık aralığına ulaştıktan sonra ısınma müdahalelerinin kesilmesinin faydalı olabileceği öne sürülmüştür. Ancak bu konuda yeterli araştırma yapılmamıştır. Tavsiye: mevcut literatür boğulma hastalarında hedefli sıcaklık yönetimi uygulanmasını ne teşvik etmekte ne de engellemektedir. Zayıf öneri, çok düşük kaliteli kanıt. Doğada yaklaşım. Suda kurtarma ve resüsitasyon çalışmalarının durdurulması. Doğada boğulma vakalarının yönetimi, eğitimsiz görgü tanıkları, gönüllülerden yüksek derecede eğitimli arama kurtarma ekiplerine kadar değişebilir. Su altında kalma süresi genellikle prognoz için en önemli belirleyici faktördür. 30 dakikadan fazla süren su altında kalma genellikle kötü bir prognoza işaret etmektedir. Ancak istisnai durumlarda uzun süreli su altında kalma ve ileri tedavi yöntemleriyle iyi nörolojik sonuçlar elde edilebilir. Su bazlı kurtarma için yapılan literatür incelemesi, su altında 90 dakikadan fazla kalmanın minimal nörolojik olarak sağlıklı hayatta kalma şansının olmadığını göstermektedir. Ancak toplam su altında kalma süresi genellikle bilinmemektedir. Su altında kalan bir hastanın çıkarılması ve resüsitasyonu gerektiğinde 10 dakikadan daha fazla su altında kalma süreleri artan mortalite veya şiddetli nörolojik bozukluklarla ilişkilendirilebilir. Ayrıca 25 dakikadan fazla süren resüsitasyon veya ileri tıbbi bakıma ulaşma süresi negatif sonuçlarla ilişkilendirilmiştir. Bununla birlikte su altında kalma süresinin önemli olmadığı durumlar da mevcuttur. Bir retrospektif inceleme 16 yaş altı 160 hipotermik boğulma hastasında 30 dakikadan uzun süre CPR alan çocuklarının çoğunun taburcu olurken tamamen nörolojik hasar görmediğini bulmuştur. Tavsiye: kaynaklara dayanarak 6 dereceden daha sıcak suda 30 dakikadan, 6 dereceden daha soğuk suda 90 dakikadan uzun su altında kalma süresinin bilindiği durumlarda kurtarma faaliyetlerinin sonlandırılmasını ve ceset kurtarma operasyonlarına geçilmesi önerilirken, sürekli kardiyopulmoner resüsitasyonun 30 dakika boyunca sürmesinden sonra resüsitasyonun durdurulması önerilir. Arama ve kurtarma çalışmaları sırasında herhangi bir aşamada kurtarma ekibinin güvenliğinin kabul edilemez şekilde tehdit altında olduğu durumlarda kurtarma çabalarının sonlandırılması öneriliyor. Kaynaklar mevcutsa ve kurtarma ekibi faaliyetleri uygun şekilde güvenli ise arama ve kurtarma döneminden sonra ceset kurtarma çabalarının devam etmesi önerilir. Ancak resüsitasyon girişimlerinin muhtemelen boşuna olacağı anlaşılmalıdır. Güçlü öneri, düşük kaliteli kanıt. Tahliye kararı. Doğada boğulma olayını atlattıktan sonra kurbanın ileri tıbbi bakıma tahliyesi için nesnel fiziksel muayene bulguları önemlidir. Büyük ölçekli bir retrospektif çalışma, boğulma geçiren ancak semptom göstermeyen ve anormal akciğer sesleri olmayan kurbanların ölüm oranının düşük olduğunu bulmuştur. Semptomlar kötüleştikçe ve anormal akciğer sesleri geliştikçe ölüm oranı artmıştır. Hipotansiyon, mortalitede önemli bir gösterge olarak karşımıza çıkmaktadır. Başka bir çalışma, hafif semptomlarla başvuran ve Glasgow koma skalası puanı 13 veya üstü olan kurbanlarda herhangi bir klinik kötüleşmenin ilk 4 saat içinde meydana geldiğini göstermiştir. Bu bulgular hastaneye varıştan sonra yeni semptom gelişiminin tüm kurbanlar için kısa bir süre içinde meydana geldiği ve iyi bir sonuca sahip olduğu başka bir çalışmayla uyumludur. Son çalışmalarda bu sonuçları desteklemiştir. Varsa klinik bozulma genellikle ilk birkaç saat içinde meydana gelmiştir. Tavsiye: anormal akciğer sesleri, şiddetli öksürük, köpüklü balgam, soluk yolunda köpüklenme, depresif düşünce veya hipotansiyon gibi herhangi bir kurban için tahliye risklerinin potansiyel faydalarını aşmadığı durumlarda derhal ileri tıbbi bakıma tahliye edilmesi öneriliyor. Asemptomatik ya da hafif bir öksürük ve akciğer oskültasyonu normal olan herhangi bir kazazedenin olay yerinde bırakılması öneriliyor. İdeal olarak semptomların gelişimini izlemek için sonraki 4 ila 6 saat boyunca başka bir kişi onlarla birlikte olmalı veya mağdura semptomlar gelişirse tıbbi yardım alması tavsiye edilmelidir. Tahliye zor veya genel seferberliği tehliğe sokabilirse, hafif semptomları ve normal bilinç durumu olan kurbanların 4 ila 6 saat boyunca gözlem altında tutulması öneriliyor. Herhangi bir bozulma belirtisi tahliye risklerinin potansiyel faydalarını aşmadığı durumlarda derhal tahliyeyi gerektirir. Hafif semptomlu bir kurbanın tahliyesi başlamış ve kurban 4 ila 6 saat boyunca semptom göstermemişse daha sonraki tahliyenin iptal edilmesini ve önceki faaliyete devam edilmesi önerilir. Güçlü öneri, düşük kaliteli kanıt. Acil serviste yaklaşım. Acil servisten güvenli taburculuk. Hastane taburculuğunda nörolojik sağ kalımı değerlendiren birçok çalışma olmasına rağmen acil servisten hangi hastaların güvenli bir şekilde taburcu edileceğini ele alan çalışmalar sınırlıdır. Prospektif bir çalışma, acil servisten taburcu edilen hastaların hiçbirinin gecikmiş etkiler yaşamadığını bulmuştur. Başka bir çalışma, Glasgow koma skalası puanı 13 veya daha yüksek olan pediatrik boğulma hastalarını inceleyerek normalleşen solunum fonksiyonu ve semptomların 4 ila 6 saatlik acil servis gözlemi sonrasında güvenli taburculuğu desteklediğini öne sürmüştür. Retrospektif incelemeler, hastaların semptomlarının genellikle ilk birkaç saat içinde kötüleştiğini ve güvenli bir şekilde taburcu edilebileceğini göstermiştir. Bir çalışma, güvenli taburculuğu öngören faktörleri belirlemek için bir klinik skor geliştirmiş ve normal zihinsel durum, normal solunum hızı, dispne olmaması, hava yolunu destekleme ihtiyacının olmaması ve hipotansiyonun olmamasının 4 ve üstü olması durumunda güvenli taburculuğu öngördüğü bulunmuştur. Tavsiye: acil servis gözlem dönemi sonrasında solunum fonksiyonu normalleşmiş ve solunum fonksiyonunda daha fazla kötüleşme gözlenmemiş olan normal zihinsel duruma sahip bir boğulma hastasının taburcu edilmesinin makul olduğu öneriliyor. Zayıf öneri, düşük kaliteli kanıt. Önleme. Önleme, boğulma vakalarını kurtarmaktan veya tedavi etmekten çok daha fazla yaşamı kurtarma potansiyeline sahiptir. Kapsamlı bir önleme programı, boğulma riskini artıran tıbbi hastalıklar için katılımcı değerlendirmesi, taraması, yüzme yeteneğinin gösterilmesi, güvenlik cihazlarının kullanımı ve su içinde ve çevresinde güvenli uygulamalarının kullanımını içerir. Katılımcı değerlendirmesi, tarama. Retrospektif çalışmalar, koroner arter hastalığı, uzamış QT sendromu, otizm ve nöbet bozukluklarının normalden daha yüksek boğulma ve ölüm oranlarıyla ilişkilendirildiğini göstermiştir. Preparticipitasyon taraması, boğulma durumunda karar verme yeteneğini, fiziksel yetenekleri ve yüzme yeteneğini etkileyebilecek tıbbi veya fiziksel durumları tespit etmek için yapılmalıdır. Bu durumlar arasında spontan senkop, egzersizle tetiklenen senkop ve ani kardiyak ölüm öyküsü bulunan aileler yer alır. Kardiyak iletim bozukluklarının değerlendirilmesi için güvenilir bir tarama aracı henüz mevcut değildir. Ancak tarama elektrokardiyogramı ve ani kardiyak ölüm öyküsü hangi hastaların daha fazla değerlendirme veya genetik test yapılmaktan fayda sağlayabileceğini belirlemeye yardımcı olabilir. Tavsiye: koroner arter hastalığı, uzamış QT sendromu veya diğer iyon kanalı bozuklukları, otizm, nöbet bozuklukları veya diğer tıbbi ve fiziksel bozuklukları olan tüm hastaların boğulma riskinin artmış olduğu konusunda bilgilendirilmesi ve su içinde veya çevresinde aktivitelere katılmayı seçmeleri durumunda riski azaltma adımları hakkında bilgilendirilmesi önerilir. Risk azaltma adımları olarak yalnız yüzmeme, arkadaşıyla yüzme ve kurtarma cihazlarının kullanımı örnek verilebilir. Epilepsi hastalarında boğulma oranının son derece yüksek olmasından dolayı hastalara doğrudan denetim olmaksızın asla yüzmemeleri gerektiği önerilir. Güçlü öneri, düşük kaliteli kanıt. Yüzme yeteneği. Genel olarak uygun su güvenliği kararlarını alabilen ve yüzme becerilerine sahip olan bireylerin boğulma riskinin azaldığına dair bir mantık vardır. Ancak hangi yaşlarda belirli yüzme becerilerinin öğrenilmesinin en uygun olduğu henüz kesin olarak belirlenmemiştir. Mevcut literatür, yüzme ve bebek hayatta kalma derslerinin boğulma ve ölüm üzerindeki etkilerini genellikle bebek ve pediatrik popülasyonlarında değerlendirir. Amerikan Pediatri Akademisi, çocukların yaşamlarının bir noktasında yüzme öğrenmeleri gerektiğini savunmaktadır. Mevcut çalışmalar 1 yaşından büyük çoğu çocuğun yüzme derslerinden fayda sağlayabileceğini önermektedir. Ancak karmaşık hareketleri öğrenme yetenekleri gelişimsel olarak sınırlı olduğundan dolayı 1 yaş altındaki çocukların bu derslerden fayda sağlama olasılığının düşük olduğu düşünülmektedir. Çocuklar genellikle 2-4 yaşlarında yüzme motor becerilerini geliştirirler ve çoğu 4,5 yaşında yüzme yeteneğine sahip olabilirler. Çoğu çocuk 5-6 yaşlarında yüzme hareketini öğrenebilir. Yüzme veya hayatta kalma amaçlı yüzmenin tanımı ve en koruyucu yaklaşım için yüzme talimatları konusunda önemli bir tartışma vardır. Uluslararası Can Kurtaran Kuruluşları ve Bangladeş'teki bir nüfus tabanlı çalışma, boğulmayı önlemek için yüzme yeteneğinin ölçüsü olarak 25 metrelik bir mesafeyi benimsemiştir. Kanıtlar net olmamakla birlikte su ortamıyla tanıdıklık ve güvenin kazara batma veya daldırma durumunda yararlı olabileceği kabul edilmektedir. Ayrıca akıntılı sular gibi ortamlarda güvenliği sağlamak için o ortama özgü yüzme yeteneklerine odaklanmış eğitimler önerilmektedir. Tavsiye: Su ile ilgili etkinliklere katılan tüm kişilerin en azından başlarını suyun üstünde tutacak, suyun içinde kalacak ve 25 metre mesafede ilerleyebilecek kadar deneyim ve fiziksel yeteneğe sahip olmaları önerilir. Zayıf öneri, düşük kaliteli kanıt. Kişisel yüzme cihazları. Kişisel yüzme cihazları arasında can yelekleri, manuel veya otomatik şişirme sistemleri ve diğerleri bulunmaktadır. Can yelekleri yaralanma önleme verileri bulunan tek cihazlar olup bu nedenle prototip modeller olarak kullanılabilir. 2019'da Amerika Birleşik Devletleri Sahil Güvenliği'ne göre 613 tekneyle ilişkili ölüm meydana gelmiş olup bunların %79'u boğulmadan kaynaklanmıştır. Boğulmadan kaynaklanan vakaların %86'sında can yeleği giyilmemiştir. 3 diğer retrospektif çalışma, tekne kazalarında can yeleği kullanımı ile azalmış mortalite arasında bir ilişki bulmuştur. Bu çalışmalardan biri, can yeleği düzenlemeleri öncesinde ve sonrasında boğulma ölümlerini karşılaştırarak düzenlemelerin yürürlüğe girmesinden sonra iyileşmiş sağ kalım oranları ortaya koymuştur. Bu veriler, suyun içinde ve çevresinde yapılan aktivitelerin, özellikle de tekneyle seyir yaparken can yeleği kullanımını içermesi gerektiğini önermektedir. Tavsiye: Can yeleklerinin uygun şekilde takılmasını ve yerel düzenleyici özelliklere uygun olması önerilir. Tekneyle seyir yaparken veya can yeleklerinin önerildiği herhangi bir su sporuyla uğraşırken katılımcılar tarafından mutlaka giyilmelidir. Güçlü öneri, düşük kaliteli kanıt. Alkol kullanımı. Alkol, boğulma ölümlerine katkıda bulunduğu bilinen bir faktördür. Alkolle ilişkili veriler çoğunlukla telefon araştırmalarından elde edilmiştir ve muhtemelen boğulma sebebiyetindeki alkolün gerçek yükünü yansıtmamaktadır. 2017'de alkol tekneyle ilişkili ölümlerde önde gelen bir faktördü. Bir 2004 incelemesi boğulma ölümlerinin %30 ila %70'inin ölçülebilir bir kan alkol düzeyine sahip olduğunu, ölümlerin %10 ila 30'unun ise doğrudan alkol kullanımına bağlı olduğu bulunmuştur. Tavsiye: Su aktivitelerinden önce ve sırasında alkol ve diğer uyuşturucu maddelerden kaçınılması öneriliyor. Güçlü öneri, düşük kaliteli kanıt. Can kurtaranlar. Doğa gezilerinde can kurtaranların etkisi hakkında özel bir akran incelemesi mevcut değildir. Ancak Merkezler Arası Hastalık Kontrol ve Önlemenin 2001 raporuna göre açık su ortamlarında boğulmaları önlemek için can kurtaranların bulunması önerilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri Kurtarma Derneği'nin 2021 raporuna göre yaklaşık 260 milyon plaj ziyaretçisi üzerinde yapılan 7 milyon önleyici müdahale ve 50 binden fazla su kurtarması gerçekleştirilmiş. Can kurtaran bulunan plajlarda 30 bildirilen boğulma ölümü varken can kurtaran bulunmayan plajlarda bu sayı 80'dir. Tavsiye: Kesin kanıtların olmamasına rağmen suya yakın ortamlarda faaliyet gösteren tüm grupların boyutundan bağımsız olarak gezi planlaması ve uygulaması sırasında su güvenliğine dikkate alması önerilmektedir. Bu durum boğulma vakalarının önlenmesi, kurtarılması ve tedavisi için acil durum planları içermelidir. Yüksek riskli ortamlarda veya büyük gruplarda teknik kurtarma eğitimi almış personeli ve uygun kurtarma ekipmanına dahil edilmesi düşünülmelidir. Güçlü öneri, düşük kaliteli kanıt. Özel durumlar. Soğuk suda hayatta kalma. Su ortamında karşılaşılabilecek tüm durumlar için tek bir öneri yoktur. Kontrolsüz akıntılı nehirler, derin denizler, iç su yolları, arka bahçe havuzları veya buz üstündeki hareketli veya durgun sular gibi senaryolar hastanın ve kurtarıcının beceri düzeyine, hazırlığına ve ekipmanına bağlı olarak ele alınmalıdır. Öncelik her zaman kendini kurtarma ve tehlikeli bir ortamdan kaçış üzerinedir. Soğuk suya batma, aspirasyon ve boğulmaya neden olabilen 4 aşamadan oluşur. İlk aşama soğuk şok tepkisi olarak bilinir ve hırıltı ve hiperventilasyona yol açar. İkinci aşama soğuk felci olarak adlandırılır ve kaslarda zayıflık ve uyumsuzluk meydana getirir. Üçüncü aşama hipotermi olarak adlandırılır ve vücut sıcaklığının düşmesine neden olur. Son olarak kurtarma çöküşü kurtarma sırasında veya sonrasında meydana gelebilir. Soğuk suya dayanıklılık hakkında yapılan öneriler ideal koşullar altında soğuk suya dayanıklılıkla ilgili büyük bir literatür incelemesine dayanır ve duruma göre yorumlanmalıdır. Kişi suya batmasından sonra alması gereken iki önemli karar vardır. Birinci, çevredeki olası hayati tehlikeleri değerlendirmek. İkincisi, güvenli alana yüzerek mi yoksa kurtarılmayı bekleyerek mi ulaşacağına karar vermektir. Kurtarılmayı beklemeyi seçen bir kişi vücut ısısının kaybını önlemelidir. Vücut ısısını korumak için uygulanan bir pozisyon, ısı kaybını azaltan kaçış pozisyonudur. Bu pozisyon, vücudu koruyucu bir şekilde konumlandırarak ısı kaybını azaltır. Grup batmasında ısı kaybını azaltmak ve grup moralini artırmak için bir araya gelme formasyonu önerilmiştir. Ancak gerçek bir acil durumda zayıflamış kişilere yardım etmek için gereken çaba, ısı kaybında artışa neden olabilir. Suya girme ve yüzme süresi ısı kaybını en aza indirmek için sınırlı tutulmalıdır. Yalıtkanlığı sağlamak ve batmamayı temin etmek için can yelekleri giyilmelidir. Mümkünse kurtarma beklemek için ideal konum suyun dışında veya kısmen dışında olmalıdır. Bu da hipotermi başlangıcını geciktirir ve ısı kaybını azaltır. Uzun süreli soğuk suya maruz kalma motor işlev bozukluklarına yol açabilir ve bu ileri manevraları zorlaştırır. Bu nedenle vücudu veya giysileri bir yüzen nesneye ip ile bağlamak veya çıkış mümkün değilse giysileri buz yüzeyine sabitlemek faydalı olabilir. Uzun süreli batış sonrasında bilişsel işlev bozuklukları da meydana gelebilir ve karar verme yeteneğini zorlaştırabilir. Kazazede güvenli alana yüzerek ulaşmaya karar verirse vücudunda bazı önemli fizyolojik değişiklikler meydana gelebilir. İlk soğuk şok saniyelerden birkaç dakikaya kadar sürebilir ve hırıltıya ve hiperventilasyona neden olabilir. Bu durum öz kurtarma girişimlerini zorlaştırabilir. Soğuk suya batma durumunda herhangi bir anlık yaşam tehdidi yoksa kişi sakin kalmaya ve yavaş, derin nefes alarak nefes kontrolünü sağlamaya odaklanmalıdır. Eğer yönlerini tespit edebiliyorsa etkili bir şekilde yüzme için 10 metreden az ve hipotermiye teslim olmadan önce 1 saate kadar bilincini koruyabilir. Tüm bu ifadeler kişinin uygun bir can yeleği giydiği varsayımına dayanmaktadır. Sonuçlar: boğulma, sağ kalım ve morbiditeden yokluğa kadar değişen ve bazen ölümle sonuçlanan bir süreçtir. Boğulup hayatta kalan kişiler morbidite ile veya morbidite olmaksızın geçirilmiş bir boğulma olarak tanımlanmalıdır. Hayatta kalamayanlar ise ölümcül bir boğulma geçirmiş olarak tanımlanmalıdır. Tedavinin en önemli yönü oksijenizasyonu sağlayarak serebral hipoksiyi tersine çevirmektir. Boğulma önleme stratejileri etkili olabilir ve kapsamlı bir şekilde uygulanmalıdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.